Allah insanı bir kulunu sevdiği zaman onun kalbinde başka bir sevgi olmasına dayanamaz. Onun kalbinde başka bir sevgi istemez Allah. Sadece Allah sevgisinin olmasını ister. Başka bir sevgi onun kalbinde ileri boyutlara gidecek olursa Allah o sevgiyi keser atar. Senin Yusuf'un ilerisi için görevlendirilmiş bir insan olmayabilir. Ve Allah onu korumayabilir. Ve sen uzun yıllar ağlayabilirsin ve hiçbir zaman da gülemeyebilirsin. Ufak tefek mazeretler ileri sürenlerle yükselmemiştir davalar.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmaya devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onunla ilgili kararlarını bize bildirmiş idi. Yusuf Aleyhisselam hakkında ne yapacakları konusunda oturmuşlar, istişare yapmışlar. Bir kısmı Yusuf'u öldürelim demiş. Bir kısmı ise hayır öldürmeyelim, onu bir kuyuya atalım. Sonra kim gelirse onu oradan alsın götürsün uzaklara. Onu köle olarak bir yerde satsın, biz de ondan kurtulmuş olalım. Böylece babamızın bütün teveccühü bize kalsın, bütün rağbeti bizimle olsun, bize dönük olsun. Böyle planlar yapmışlardı. Babalarının teveccühünü kazanmak istiyorlardı. Halbuki Allah'ın rızasını kazanmayı düşünmeliydiler evvela. Allah'ın rızasını kazanmayı düşünmeyenler, insanların rızasını kazanmayı düşünürler. Allah'tan kopuk olanlar, Allah'a rağbet etmeyenler, insanlara rağbet ederler. Bugün de öyle değil midir? Nice insanlar görürsünüz ki, birçok haramlara girer, haramlara girmesinin sebebi aslında kendisini insanlara beğendirmek, yahut insanlar arasında şan şöhret sahibi olma isteğidir. Bugün şan şöhret sahibi insanların niceleri, neredeyse tamamına yakının hali budur. Allah'a dikkate almaz, insanları dikkate alırlar. Allah'a dikkate almayıp insanları dikkate alanlar, Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi düşünmeyip de insanları razı etmeyi düşünenler, daima kendilerini onlara beğendirmeye çalışırlar ve sanki kıyamet gününde onlar onlara hesap soracakmış gibi, sanki kıyamet gününde onların onlara mükafat vermeye yetkileri varmış gibi, kendilerine asıl mükafat verecek olan Allah'a beğendirmeye çalışmazlar da, kendilerine bile faydası olmayacak olan, kıyamet gününde kendilerini bile kurtaramayacak olan kimselere kendilerini beğendirmeye çalışırlar. Riyakarlığın son noktası. Riyakarlık herkes için söz konusu olabilir. Tam ihlasa erişmemiş olan kimseler bazı meselelerde ihlassızlığa düşebilir, riyakarlığa düşebilirler. İlla da Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi aleni ihlassızlık, kendilerini babalarına sevdirme gayesi gibi açıkça olması da gerekmeyebilir. Bazen olur ki gizli ihlassızlık olur. Bazen mesela insanlar için namaz kılmak gibi açık ihlassızlık, bazen ondan biraz daha gizlisi insanlar için kılmaz, Allah için kılar ama insanların da güzel kılıyor demelerini ister. Ondan bir derece daha gizli olan ihlassızlık ya da ondan daha gizlisi insanlar ne güzel namaz kılıyorlar desinler diye değil de başka bir takım maksatlar için mesela insanlar onun güzel namaz kıldığını bildiklerinde hoşlanır. Belki öyle bilsinler istemez ama onların bildiğini duyduğu zaman da hoşuna gider. Ondan daha gizli bir ihlassızlık, daha gizli bir riya ya da diğer ifadeyle bu şekilde ya da mesela insanlardan hürmet bekler, güzel namaz kılıyor diye yahut da çok oruç tutuyor diye takva sahibi olduğundan dolayı insanlardan hürmet bekler. Bu da gizli bir ihlassızlık ve riyakarlık. Bu daha aşağılara doğru da gidebilir. Daha ince noktalara kadar da inilebilir. Yani ihlassızlığın da riyakarlığın da çeşitleri var. İnce olanları var. Aslında Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinde de böyle bir hal vardı. Babalarının kendilerine teveccüh etmesini istiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle'yi hesaba katsaydılar daha hayırlı olacaktı kendileri için. Allah Azze ve Celle'yi hesaba katsaydılar takva sahibi olurlardı. Takva olmak fasık olmaktan daha iyidir. Allah'a hesaba katmak insanı takva olmaya götürür. Madem ki kişi Allah'a hesaba katmaktadır, o halde Allah'a razı etmenin yolu takva sahibi olmaktır der. Ona göre davranır, ona göre takva sahibi olur. Bu onun için hayırlı olur. Halbuki insanları dikkate alanlara gelince onlar takva sahibi olmaya çalışmazlar, daima riyakar olurlar. Ve riyanın o iğrenç kokusunu daima onlarda duyabilirsiniz. Riyanın iğrenç bir kokusu vardır. Onu aslında birçok insan hissedebilir. Bir insanda riyakarlık varsa, samimiyet yoksa bir gün mutlaka kokacaktır. Riya pis pis kokar. Belki o kendisinin güzel koktuğunu zanneder. Belki mis gibi koktuğunu zanneder. Belki insanların aldandığını zanneder. Belki ne güzel rol yaptığını düşünür. Halbuki aslında pis pis kokmaktadır, o farkında değildir. O çirkefin üzerinde esans sürmüştür de haberi yoktur. Çirkefin içinden çıkmıştır aslında. Hakikatte bütün bedeni çirkefe bulanmıştır. Lağım suyuyla aslında yıkanmıştır da haberi yoktur. O kokuyu duymaz da üzerine esans sürmeye çalışır. Riyakarlık yapar, insanlara kendisini güzel göstermeye çalışır. Halbuki o lağımın kokusu gelir. Miskin kokusunu bastırır, haberi olmaz. O hala kendisinden miskin kokusunun geldiğini zanneder. Riyakarların hali budur. Allah Azze ve Celle ondan dolayıdır ki Müslümanları daima riyadan muhafaza etmeye çalışmış. Böylesi kıssalarla da kendinizi Allah'a sevdirin. Yusuf'un kardeşleri gibi olmayın, riyakar olmayın, babalarınıza değil. devlete de değil, falana filana da değil, aşiret reisinize de değil, sadece ve sadece Rabbinize kendinizi sevdirin. Allah'ın sizin mükafatınızı verebileceğini bilin. Başkası sizin mükafatınızı veremeyecek. Bunu unutmayın. Yusuf'un kıssasında Allah Azze ve Celle birçok mesajlar verdiği gibi bu da onlardan birisidir. Yusuf'un kardeşleri aslında takva sahibi olsaydılar hem Allah'ın rızasını kazanacaklardı hem de babalarının. Ama onlar yalnızca babalarının rızasını düşününce aşiretin belki de ileride reisi olmayı düşündüklerinden dolayı da böyle olmuş olabilir. İleride aşirette Hazreti Yakup'tan sonra onların sözünün geçmesini istediklerinden dolayı. Yani belki de onların düşündüğü bir iktidar idi, bir makam sevdasıydı. Belki de ondan kaynaklanıyordu. Her neyse sonuçta o da kötü. Ve işte o kötülük kötülüklere sebep oldu. Kalplerinin bir yerinde saklı olan o makam sevdası onları kötü noktalara götürdü. İleride kardeşlerini öldürmek isteyecek kadar kör hale getirdi onları. Kör olmuşlardı artık. Önemli noktayı göremiyorlar, önemsiz şeye önem veriyorlardı. Babalarının gözünde önemli olacaklardı güya. Halbuki önemli şeyi görmeliydiler. Allah'ın, Allah katında makamları ne olacaktı? Onu öldürdüklerinde yahut da kuyuya attıklarında onu ta uzak illere, memleketlere köle olarak satılmasını sağladıkları zaman o zaman ne olacaklardı? Allah katında ne kadar değerlerini kaybedeceklerdi? Düşünmeleri gereken önemli noktayı görmeliydiler, düşünmeliydiler. Onu görmek, düşünmek istemiyorlardı. Yaşlı bir babayı inciteceklerdi. Yaşlı bir insanın kalbini kıracaklardı. Yaşlı bir insanın ciğerini yakacaklardı. Yaşlı bir insan ömrünün son yıllarında perişan olacaktı. Onlar bunu düşünmüyorlardı. Hem de o yaşlı insan bir peygamber idi. Bunu da düşünmüyorlardı. Hem de o yaşlı insan, o peygamber onların babasıydı. Bunu da düşünmüyorlardı. Gözleri kör olmuştu adeta. Düşünülmesi gereken noktayı göremiyorlar. Düşünülmemesi gereken noktalara bakıyorlardı. Ondan kurtulacaklardı güya. Halbuki Allah Azze ve Celle Hazreti Yakup'un kalbine Yusuf sevgisini koyduysa o boşuna konulmadı. Belki Hazreti Yakup Aleyhisselam çok fazla sevmiş de olabilir, onu tam olarak bilemeyiz. Ama sonuç itibariyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam ileride büyük bir insan olacak meziyetlere sahipti. Ondan dolayı Hazreti Yusuf'u aslında onların da sevmesi lazımdı. Kardeşlerinde görmüyorlar mıydı sanki Hazreti Yakup'un gördüklerini? Onun kadar göremiyorlarsa da aslında yine de hissediyorlardı. Yusuf başkaydı. Yusuf'ta başka özellikler vardı. Aslında her insan üstün bir insandaki farklı özellikleri görebilir. Nasıl ki sesi güzel insanı herkes fark ederse, nasıl ki zeki bir insanı herkes fark ederse, aynı şekilde kalbi temiz bir insanı da herkes fark edebilir. Güzel ahlaka sahip olan bir insanı da insanlar fark edebilir. Eğer fark etmiyorlarsa fark etmek istemediklerindendir. Yusuf'un kardeşleri de öyle, işte öyle konuşuyorlardı. Yusuf ve kardeşi bizden daha sevgili babamızın yanında diyorlardı. Yusuf ve kardeşi, Yusuf ve kardeşi diye konuşuyorlardı. Sanki Yusuf'un kardeşi onların kardeşi değildi. O kadar ayırmışlardı ki kendilerinden. Yusuf'la kardeşi Bünyamin başka bir annedendi. O yüzden onları tamamen ayırmışlardı. Tamamen üvey kardeş olarak bile görmüyorlar. Adeta kardeş olarak da görmüyorlardı. Halbuki onlarla aynı babaya sahiplerdi. Aynı babanın çocuklarıydılar. Kardeştiler ama onlar artık onu göremez hale gelmişler. Kör olmuşlardı adeta. Arkadaşları şeytan olmuştu. Şeytan artık onlara önemli noktayı göstermiyordu. Reşit olmayan insanların halidir bu. Rüştüne ermeyenlerin hali. Rüştüne ermiş insanlar önemli noktaya önem verir. Önemsiz şeylere önem vermezler. Ama reşit olmayanlara gelince onlar önemsiz şeylere önem verirler. Ve önemli şeylere ise önem vermezler. Bir peygamberin kalbini kıracaklardı. Ondan evvel Allah Azze ve Celle'ye isyan etmiş olacaklardı. Ve cehennemi boylayacaklardı belki o günahtan dolayı. Allah'ın kanunlarına karşı gelmiş olacaklardı. Bir yaşlı babayı üzeceklerdi, yıllarca ağlatacaklardı. Ama bunları düşünmüyorlardı. Küçücük bir çocuk onu kuyuya atacaklardı. Bunu da düşünmüyorlardı. O çocuk kuyunun içerisinde suda boğulabilirdi. Onu da düşünmüyorlardı. O çocuk yıllarca perişan olacaktı belki. İleride kim bilir başına neler gelecekti. Köle olacaktı, satılacaktı, işkenceler görecekti. Hapishanelere atılacaktı belki. Başına kim bilir neler gelecekti. Onları da düşünmüyorlardı. Ve o onların kardeşiydi. Onu da düşünmüyorlardı. Tamamen kör olmuşlardı. İşte insan bazen böyle olur. Bu kadar kör olunur mu? Evet olunur. Olunmuyor mu bugün? Kendi karısını, çocuğunu, anasını, babasını, kaynanasını, kayınbabasını. Hepsini birden öldürenleri duymuyor musunuz haberlerden? Bir okula girip de hepsini, bütün okuldaki insanları tarayanları duymuyor musunuz? Önüne gelenlere kurşun sıkanları duymuyor musunuz mesela? İnsan bu kadar da kör olur mu? Evet oluyor demek ki. İnsan bir defa dengeyi bozduğu zaman, bir defa ölçüler kaçtığı zaman, bir defa Allah Azze ve Celle'ye itaat değil de nefse itaat başladığı zaman, işte bu kadar oluyor demek ki. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Gördün mü o kimseyi ki, onun ilahı yalnızca nefsi olmuştur. Onun başka bir ilahı yoktur. Yani belki başka ilahlar var gibi görülüyor. Ama hakikate bakarsanız başka ilahı yok. Onun sadece tek bir ilahı var. O da onun nefsidir. Belki bakanlar putları onun ilahı zannediyor. Belki bakanlar kadınlar ilahı onun zannediyor. Belki bakanlar makama tapıyor, makam perest zannediyor. Belki bakanlar paraya tapıyor, dünya perest zannediyor. Belki başka şeyler zannediliyor, onun ilahı olarak başka şeyler düşünülüyor. Halbuki onun tek bir ilahı vardır, o da onun nefsidir. İnsanın ilahı nefsi olduğu zaman artık o aklı hayale gelmedik şeyler yapacak, artık tamamen gözü kör olacaktır. İşte mesele nefsi zapt etme meselesi. Halbuki o anda Allah Azze ve Celle'nin onlara nasip ettiği iradeyi kullanmalıydılar. Şeytan dürtebilir, nefis de dürtebilir. İmtihan dünyasındayız. Onlar dürttüğü zaman irade var, akıl var. Ve Allah'ın kanunları var, onları düşünecek insan. Allah'ın kanunlarına göre bu yapmak istediğin şey doğru mudur, değil midir? Bunun hesabını yapacak insan. İradesini kullanacak ve şeytanın dediğini, nefsin dediğini yapmayacak. İrade neden verilmiş ki insana? Eğer sadece bütün suç şeytanda veya nefiste olmuş olsaydı, insanın o zaman cehenneme atılmasını nasıl açıklayabilirsiniz? Eğer insanın hiçbir kabahati yoksa, insan nefsinin kabahati yoksa, insan dediğimiz şey neyse işte, insanın kendisinin kabahati yoksa yani, o zaman neden cehenneme atılıyor ki? Neden şeytanla beraber insan da cehenneme atılacak ki? Demek ki insan da mesuldür. Onun için Kur'an-ı Kerim hakikatte insanın nefsinin ilahlaştığını söyler. Başka bir ilahı olmadığını onu haber verir. Aslında insan nefsine taptığını söyler. Allah Resulü de onu ifade etmiştir. Yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur buyurmuştu. Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yok. Hakikatte insanlar putlara değil yahut da reislerine de değil veya şuna buna değil, hakikatte nefislerine taparlar. Hatta şeytana bile değil, nefislerine taparlar. Şeytan da nefsine tapmak isteyen adamı dürtükler. Daha da ilerilere götürür onu. Tahrik eder, şeytanın vazifesi bu. Ama hakikatte insan nefsine uyar. O anda düşünmeliydiler. İradelerini kullanmalıydılar. Bazen irade biter. Bazen sabır biter. Bazen insan yine de bildiği halde doğruyu yine de yapmak ister. İradenin bittiği yerde iman devreye girmeli. İman iradeden de kuvvetli olmalı. Öyle bir iman ki iradenin, sabrın tükendiği yerde o tükenmemeli. Sonuna kadar dayanabilmeli. İşte öyle bir imana sahip olabilseydiler o günahı işlemeyeceklerdi. Şunu bilesiniz ki her kim ki eğer büyük bir hata işliyorsa o mutlaka geçmiş hatalarının birikimidir. Her kim ki eğer büyük bir hata işliyorsa, Allah Azze ve Celle onu o hata yapmaktan artık korumuyorsa, demek ki onun kalbinde büyük bir hastalık var demektir. Yoksa Allah salih insanları
büyük hata yapmaktan daima korumuştur ve koruyacaktır. Bir insan salih bir insan ise, bir yanlış şey yapmaya karar verse bile, Allah Azze ve Celle yine de onu o yanlıştan koruyacak sebepler yaratır. O kulunu o yanlıştan korur. İlk defa yapacaksa özellikle, daha evvel yapmadığı bir günah ise özellikle, Allah Azze ve Celle onu mutlaka koruyacaktır. Önemli bir hata yapmasına mutlaka engel olacaktır. Mesela bir insanı öldürmeye mi karar verdi? Mesela bir insanı arkadan vurmaya mı karar verdi? Mesela karısına hıyanet etmeye mi karar verdi? Kocasına hıyanete mi karar verdi? Mesela hocasına hıyanete mi karar verdi? Mesela davasına hıyanet etmeyi mi düşündü? Arkadaşlarını arkadan vurmayı mı düşündü mesela? Hırsızlık yapmayı mı düşündü mesela? Böyle bir günahı ilk defa düşündüğü zaman, hatta karar verdiğinde bile Allah mutlaka koruyacaktır. Eğer korumuyorsa o, mutlaka o kararı defalarca vermiştir. Mutlaka yıllarca onun üzerinde düşünmüştür. Allah defalarca vazgeçirmiştir. Ama o devam etmek istemiştir. Allah da artık serbestsin demiştir. Çünkü zaten dünyaya imtihan için gelmiştin. Eğer Allah Azze ve Celle bir insanı böylesi büyük ciddi bir hatadan, itaatsizlik gibi, Allah'a ve Resulüne itaatsizlik gibi ciddi bir hatadan muhafaza etmiyorsa, hıyanet gibi büyük bir hatadan muhafaza etmiyorsa, o daha evvel ona benzer şeyler çok düşünmüştür. Onun kalbinde bir maraz vardır. Eğer onun istikbalini etkileyecek olan bir yanlış yapıyorsa, ileriki yılların etkileyecek olan bir yanlış yapıyorsa, onda zaten öyle bir hastalık vardır ki Allah da müsaade etmiştir artık. Eğer onda öyle bir hastalık olmasaydı, sadece geçici bir hata olmuş olsaydı, bir anlık bir gaflet olmuş olsaydı, bir anlık bir iradesizlik olmuş olsaydı, Allah mutlaka bir takım sebepler yaratır ve onu engellerdi. Tarih bunlarla dolu. Kendi hayatınızdan da düşünebilirsiniz. Geçmişte bir hata yapmaya mesela karar verdiğinizde, Allah Azze ve Celle'nin değişik sebepler yaratarak engellediğini bilirsiniz. Ama mesela bir de düşünün ki önemli bir hata yapmıştınız filan zamanda. Neden Allah müdahale edip de engellememişti? Düşünün ve itiraf edin. Hakikaten de sizde o hastalık oldu bitti yok muydu? Oldu bitti var ise işte o zaman Allah engellemez. Şeytanı da Allah engellemedi bakın. Şeytan da Adem'e secde etmedi ve Allah engellemedi. Halbuki isteseydi engellerdi. O hatayı yapmasına müsaade etmezdi. Allah engellemedi çünkü şeytanda o oldu bitti vardı. Yani kibir oldu bitti vardı ve artık ortaya çıkmasının vakti gelmişti. Çünkü şeytan kendisini tedavi etmek istememişti. Tedaviye yanaşmıyordu. Allah onu saklamıştı meleklerinden bile. Melekler bile bilmiyorlardı şeytanın o hatasını. Allah biliyordu ve onu saklıyordu. Bir gün anlasın ve kibirden kurtulsun diye bekliyordu. Ama o devam ettikçe ediyordu. İşte o zaman Allah da ortaya çıkarıyordu. Aslında ortaya çıkarırken de yine rahmetini gösterdi. Rezil etmedi, birdenbire ortaya çıkarmadı. Sende şu vardır demedi. Haydi dedi Adem'e secde edin. Hem de yalnız ona söylemedi. Meleklerle beraber haydi sen de secde et dedi. Gurur meselesi yapmasın diye, kibirlenmesin diye meleklerle beraber haydi sen de secde et. Hepsi ettikleri halde o yine de edemedi. Kalbindeki kibir çok büyümüştü. Allah Azze ve Celle tam 12'den vuruyordu demek ki. Allah kalpleri en iyi bilendir. Yusuf'un kardeşlerinin kalbini de biliyordu Allah. Onların kalbinde aslında buna benzer hastalıklar uzun yıllardan beri vardı. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle artık onlara müsaade ediyordu. Onların o günah işlemesine fırsat veriyordu. Onlar onu yapacaklardı ama maksatları gerçekleşmeyecek. Evet oradan uzaklaşacaktı ama Yakup'un kalbindeki Yusuf sevgisi uzaklaşmayacaktı. Güya onların niyeti oydu. Yusuf buralardan gidecek ve Yakup'un kalbinde Yusuf sevgisi kalmayacak. Ve ondan sonra artık onlara dönecek. Onları sevecek. Halbuki öyle olmadı. Yakup'un kalbinde Yusuf sevgisi daha da arttı. O zaman daha da çatladılar.
Ve Allah Azze ve Celle Yusuf'a daha da şeref verdi. Yusuf Aleyhisselam belki orada kalsaydı dünyevi makam olarak öyle bir makama ulaşamayacaktı. Allah Azze ve Celle Yusuf'a bir görev vermişti aslında. Onlar onun farkında değildiler. Allah'ın planı gerçekleşir sonuç itibariyle. Ve Allah'ın planına göre Yusuf'un oradan gitmesi, Mısır'a gelmesi ve Mısır'da ileride idarenin başına geçmesini Allah planlıyordu. İlerisi için Allah Azze ve Celle böyle istemiş idi. Sonra Yusuf'un neslinden Musa'lar gelecekti. Orada yerleşeceklerdi. Ve Allah Azze ve Celle öyle istemişti. Onların haber yoktu Allah'ın bu planından. Onlar kendilerince güya babalarının sevgisini kazanacaklardı. Halbuki öyle olmadı. Yakup'un kalbindeki Yusuf sevgisi de azalmadı. Neden Hazreti Yakup Aleyhisselam Yusuf'u çok sevmişti? Onda güzel hasletler görüyordu Hazreti Yakup. Peygamberin gözüyle bakıyordu ve çocuğunda diğerlerinde olmayan bir haslet görüyordu. Ve ümit ediyordu ki Allah kendi neslinden bir peygamber gönderecekti. Ve o peygamber kim olabilirdi? 12 tane oğlunun içerisinden Yusuf'tan daha uygunu yoktu, bunu görüyordu. Nübüvvet gözüyle bunu görüyordu. Ve işte o yüzden ona daha çok teveccüh gösteriyordu. Hem de zaten onların küçükleriydi, o yüzden de onu çok seviyordu. Ahlaken çok güzel ahlaka sahip idi. O yüzden çok seviyordu. Hem de zaten Yusuf Aleyhisselam ona gördüğü rüyayı da anlatmıştı. O rüyadan da anlamıştı ki evet ileride peygamber olacak olan oğlu budur. O yüzden onu çok seviyordu. Bir sebebi vardı yani. Sebepsiz değildi yani bu sevgi. Nasıl ki hani zamanında bir hocaya sormuşlar. Hocam demişler sen filan talebeni daha çok seviyorsun. Neden? Halbuki talebelerin arasında eşit davranmak hocalığın icabıdır. Ama sen bu talebene farklı davranıyorsun. Neden demişler? Size ispat edeyim demiştim. İspat edeyim size. Talebelerini topladı ve dedi ki hepiniz gidin birer kuş bulun bir yerden. Civciv mi bulursunuz, tavuk mu bulursunuz, her ne bulursanız. Serçe mi bulursunuz, kumru mu bulursunuz. Bir kuş bulun ve kimsenin görmediği bir yere götürün ve kesin ve getirin bana. Hepsi bunu yaptılar ve getirdiler. Hocanın çok sevdiği talebesi kesmeden getirdi. Hoca dedi ki evladım sen neden kesmedin? Dedi ki hocam sen dedin ki hiç kimsenin görmediği bir yere götürün orada kesin dedin. Ben o kadar yer aradım ve kimsenin görmediği bir yer bulamadım. Nereye gitsem Allah beni görüyordu. Allah beni görüyordu. Murakabe makamına erişmişti yani çocuk. Daha talebeydi belki ama Allah Azze ve Celle'nin seçtiği bir insan. Seçilmiş bir kul. Murakabe makamına küçükken erişmiş birisi. Allah'ın kendisini her zaman her yerde gördüğünü anlamış birisi. Hani evliyadan bir zata sormuşlar. Sen nasıl bu hale geldin? 3 gün üst üste oruç tutardı. Yerine göre 1 hafta üst üste oruçlu olduğu olurdu. Allah'ı daima zikreder, ibadet eder ve usanmazdı. Sen dediler nasıl bu hale geldin? Biz böyle yapamıyoruz. Biz de isteriz senin gibi olalım ama biz olamıyoruz. Demişti ki bir zamanlar benim bir amcam vardı ufak çocukken bana geldi dedi ki oğlum her gün yatağa girdiğin zaman 3 defa de ki Allah beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Ben de amcamın dediğini yaptım. Bir müddet böyle devam ettim. Sonra bu sayıyı arttırdı, ben de arttırdım. Sonra buna bir cümle daha ilave etti, ben de ilave ettim. İşte ondan sonra o bu hale geldim dedi. İşte ondan sonra Allah'ın beni daima gördüğünü hisseder hale geldim. Allah'ın sizi daima gördüğünü hissettiğiniz zaman, murakabe makamına eriştiğiniz zaman, ibadetler kolay gelir, haramlardan kaçınmak da kolay gelir. Hakikatte insana zor gelmesinin sebebi işte budur. Murakabe makamına erişmemiş olmak, Allah'ın kendisini gördüğünü hissetmiyor olmak. Mesela diyelim ki Allah yolunda adım atacaksanız, Allah'ın ve meleklerinin gördüğünü ve yazdığını bilirseniz kolay gelir. Mesela Allah yolunda malınızı verecek olursanız, elinizi cebinize attığınız zaman zor gelmez, kolay gelir.
Çünkü Allah görmektedir ve yazmaktadır. Her ne yapacak olursanız kolay gelir. Allah yolunda bir çivi çakacak olsanız kolay gelir. Hatta büyük bir mücadeleye girişecek olsanız, Akabe'ye tırmanmanız gerekse kolay gelir. Ama bunu bilmeyenlere zor gelir. Felakta hemel akabe. Ve ma edrake mel akabe. Fekku rakabe. O sarp yokuşu göze alamadı. Sarp yokuşu göze alamadı. O sarp yokuşu nedir bilir misin? Ne bildirdi sana? Sen de bilemezsin yani ey Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fekku rakabedir o sarp yokuş. Bir insanı kurtarmak, bir boynu kurtarmak, siz buna bir nesli kurtarmak da diyebilirsiniz. Bir nesli kurtarma çalışmaları yapmak, işte Akabe'yi göze alabilmek. Bunu kim göze alabilir? Allah'ın seni gördüğünü hissediyorsan, her yaptığını bildiğini biliyorsan, işte o zaman kolay gelir. Yoksa 3 gün sonra kenara çekilenlerden olursun. Bir görev yaparken 3 gün sonra usanırsın. Gizli gizli işler yaparsın. Nasılsa filanlar anlamaz, farkına varmazlar dersin. Halbuki Allah farkına vardırıverir. Allah her şeyi görmektedir. Onlar farkına varmasalar bile Allah farkındadır. Allah'ın kendisini gördüğünü unutanlar işte böyle hatalar yaparlar. Hazreti Yakup'un sevgisi de böyle boşuna olan bir sevgi değil. Mantıklı bir sevgiydi. İşte onu kıskananlar da haksızca kıskanıyorlar. Ve düşünmeleri gereken noktayı düşünmüyorlardı. Babalarının kalbi kırılacaktı. Babaları üzülecekti. Onlar buna bakmıyorlardı. Şeytan onlara önemli noktayı önemsiz gösteriyor. Önemsiz noktayı da önemli gösteriyordu. Güya babalarının gözünde değerli olacaklardı. Halbuki siz babanızın gözünde değerli mi olmak istiyorsunuz? Yakup'un gözünde yahut da hocanızın gözünde değerli mi olmak istiyorsunuz? Yakup neye bakar? Hocanız neye bakar? Takva sahibi olana bakar. Takva var mıdır yok mudur ona bakar. İlim var mıdır yok mudur ona bakar. Gayret var mıdır yok mudur ona bakar. Gayretli olsaydın sen sevilirdin. İlme çalışsaydın, gayret gösterseydin sen sevilirdin. Takva sahibi olsaydın sen sevilirdin. İtaatkar olsaydın sen sevilirdin. Başkasını kıskanmakla bir yere varmak mümkün değil. Yusuf'un kardeşleri bir yere varabildiler mi? Rezil olmaktan başka ne oldular? İleride gelip Yusuf'un önünde secdeye kapandılar. Ne oldular? Kıskançlık onları yükseltti mi? Hıyanet onları yükseltti mi? Yoksa alçalttı mı? Hıyanet ettiler. Hıyanetlerinin sonunda Allah Azze ve Celle Yusuf'a daha büyük bir makam nasip etti. İşte dediler ki biz onu bir kuyuya atalım da bir seyyare, bir kervan onu gelsin bulsun, onu alsın götürsün kurtulalım. Ve sonra dediler ki قَالُ يَا أَبَانَ مَا لَكَ لَا تَأْمَنْ عَلَى يُوسُفُ Ey babamız dediler, neden Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Planları hazırdı, artık Yusuf'u götürecekler, bir kuyuya atacaklardı. Kervanların yolu üzerindeki bir kuyuya. Mısır'a doğru giden kervanların yolu üzerindeki bir kuyuya. Dediler ki ey babamız sen bize neden güvenmiyorsun? Söyleyiş tarzlarında hem saygısızlık var hem de babalarını mahcup duruma düşürme var. Yani böylece babaları onlara güvenmek zorunda kalsın. Neden bize güvenmiyorsun derken babalarını suçlar bir ifadeyle. Yani demek istiyorlardı ki bize güvenmelisin. Eğer bize güvenmezsen ayıp etmiş olacaksın yani. Böylece Yakup aleyhisselam zor durumda kalıyor ve onların dediğini kabul etmek zorunda kalıyordu. Yani böyle konuşanlara dikkat etmek lazım demek ki. Demek ki sahtekarların üslubu budur. Demek ki hainlerin üslubu budur. Demek ki onlar böyle konuşurlar. Demek ki saygısızlık bazen aslında hıyanetten kaynaklanırmış. Aslında saygısızlıktan da değil demek ki. Daha tehlikeli bir niyet olduğu zaman demek ki bazen insanlar böyle konuşuyorlarmış. Sizinle böyle konuşursa birisi dikkat etmeniz lazım demek ki. neden bana güvenmiyorsun gibi böyle bir şey, mesela böyle bir şey duyacak olursanız, eğer çok iyi tanımadığınız bir insan ise demek ki ondan şüphelenmelisiniz. İşte Yusuf'un kardeşleri böyle konuştular. Ve inna lehu lenasihun dediler. Biz onun için iyilik istiyoruz, ona nasihat ediyoruz sadece. Ersilhu ma'ana gaden dediler. Onu bizimle yarın gönder. Yerta'u ve yel'ab, geçsin oynasın dediler. Bizimle beraber gönder onu yarın. Çocuktur, oynasın bizle beraber dediler. Ve inna lehu lehafizun, biz onu koruruz, sen merak etme dediler. Bu kadar adamız biz dediler, 10 tane koca adamız dediler. Biz onu koruyamayacak mıyız sanki dediler. Neden bize güvenmiyorsun dediler. Yani sen bize bu kadarcığını da mı güvenmiyorsun diye onun üzerine gittiler. Yakup aleyhisselam ise onlara cevaben dedi ki, قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَزْهَبُوا بِهِ, onu götürmeniz beni üzer dedi. Tabi Yakup böyle söyleyince onlar daha da içlerinden daha da kıskançlıkları artıyordu. Adeta onların kalbindeki ateşe, o kıskançlık ateşine benzin dökmüştü Yakup aleyhisselam. Onu götürmeniz beni üzer dediği zaman onlar daha perişan oldular. Yusuf'a karşı nefretleri daha da arttı. Demek ki eğer birisini kıskanıyorsa onun yanında ondan güzel şekilde bahsetmek uygun olmuyor. Demek ki o zaman daha da kıskançlığı artacaktır. Kardeşi bile olsa. Demek ki onun yanında ondan böyle güzel şekilde bahsetmek uygun düşmüyor. Onun kıskançlığını körüklemiş oluyorsunuz. Onlar bu lafları duydukları zaman babalarından, onu götürmeniz bile yani beni üzer, yani bırakın onun başka daha uzun süre benden uzaklaşmasını, yani kısa süreliğine sabah gidip akşam gelme şeklinde bile olsa, yani ben size bir gündüz birkaç saatliğine bile onu teslim etmek istemiyorum, o kadarcık bile uzak kalmak istemiyorum ondan yani. Bu kadar seviyordu yani Yakup aleyhisselam. O yüzden bazı alimler demişlerdir ki, mesela Hasan el-Benna hatıralarında anlatır. Kendilerinin bir hocası varmış kendi gençliğinde, daha İmam Hasan el-Benna olmadan evvel. 15-20 yaşlarındayken yaklaşık. Böyle her hafta bizim yaptığımız sohbet gibi onlar da sohbetler yaparlarmış. Yaklaşık 1920'li yıllarda. O gün de sohbet bir hocalarının evindeymiş. Hocaların evine hep beraber gidiyorlar. Tabi o yıllarda şimdiki gibi değil, her şey serbest. Her ne kadar Osmanlı yıkılmış olsa da orada bir krallık var ise de yine de halk hala İslam'ı yaşayan bir halk olduğu için ve Batı devrimleri orada yapılmamış olduğu için hala o tür şeyler serbest ve içeriye girerken marşlar okuyarak içeriye giriyorlardı. Adetleri öyleydi. Ders yapacakları eve girerken böyle girerlerdi. O şekilde girdiler eve. Marşlar okuyarak girdiler, dersi yaptılar. Tam kalkacakları zaman hocaları, ev sahibi onlara dedi ki, yarın da buyurun gelin de çocuğumu defnedelim. Hocam dediler, senin çocuğun mu öldü ki? Evet dedi, yan odada cenazesi duruyor. Yan odada cenazesi, adamcağızın biricik kızı ölmüş. Yan odada cenaze var ama burada ders yapılıyor. İşte böyle adamların eliyle dava yükselmiştir. Başım ağrıdığı zaman derse gelemem yahut da şu görevimi yapamam diyenlerin, onların eliyle değil, ufak tefek mazeretler ileri sürenlerle yükselmemiştir davalar. Hocam senin kızın mı öldü dediler. Bilseydik dersi burada yapmazdık. Seni rahatsız etmezdik. Yahut en azından gelseydik bile böyle bu şekilde marşlar söyleyerek içeriye girmezdik. Sanki düğün evine gelir gibi geldik. Neden söylemedin? Dedi ki önemli değil. Dava önemlidir. Dava devam etmelidir dedi. Çocuğum bile ölse dava devam etmeli. Hiçbir şey bizi durduramamalı. Hem dedi neden? Neden Allah çocuğumu aldı ben biliyorum. Onu çok seviyordum dedi. Çok seviyordum kızımı. O yüzden Allah Azze ve Celle o sevgiyi doğru bulmadı. Nasıl ki dedi Hazreti Yakup da Yusuf'u çok severdi. Ve Allah Azze ve Celle onu ondan aldı, uzağa götürdü, uzaklaştırdı. Allah insanı, bir kulunu sevdiği zaman onun kalbinde başka bir sevgi olmasına dayanamaz. Onun kalbinde başka bir sevgi istemez Allah. Sadece Allah sevgisinin olmasını ister. Başka bir sevgi onun kalbinde ileri boyutlara gidecek olursa Allah o sevgiyi keser atar. Allah ona müsaade etmez. Şefkat tokadı vurabilir. Onun bu yorumu doğru mudur değil midir belki tartışılabilir ama Hazreti Yakup'un sevgisi, Yusuf'a olan sevgisi onun takvasından ve ileride peygamber olacağından, ahlakından kaynaklanıyordu. Ama yine de belki de bir ölçüde ölçü kaçmış da olabilir, Allah bilir artık orasını. Allah Azze ve Celle belki onun da bir sebep, o da bir sebep olabilir ama tabii ki esas sebep Hazreti Yusuf'un ileride Mısır'a lider yapılması, orada ona önemli bir görev verilmiştir, o görevi yerine getirebilmesi için oralara götürülmesi gerekiyordu. Tabii ki Allah isteseydi başka şekilde de götürürdü. Bu şekilde götürdüyse belki de gerçekten Hazreti Yakup'un kalbinde Yusuf sevgisinin fazla olduğundandır, mümkündür. Hazreti İbrahim'in kalbinde İsmail sevgisi de fazla değil miydi? İbrahim'e de denmedi mi? Oğlun İsmail'i kes. Aslında Allah'ın muradı İsmail'in kesilmesi değil. İbrahim'in kalbindeki İsmail sevgisinin kesilmesi değil miydi? İsmail sevgisi kesilseydi zaten mesele bitecekti. O yüzden Allah Azze ve Celle İbrahim İsmail yatırıp da boğazına bıçağı sürdüğü zaman tamam dedi, imtihanı kazandın. Zaten İsmail sevgisi kalbinde azalıverdi. Zaten muradı da buydu Allah'ın. Maksat gerçekleşti, iş bitti. Artık onu bırak, şu koçu al ve onu kes. Maksat zaten yerini bulmuştur. Evet, bir insanın kalbinde eğer bir şeylerin sevgisi fazla ise Allah Azze ve Celle buna razı değildir. Ve onu sizden uzaklaştıracaktır. Ya öldürecektir, ya uzaklaştıracaktır. Eğer Allah sizi seviyorsa, yok Allah sizi sevmiyorsa, kimi severseniz sevin, önemli değil. İster bir kadına aşık olun, ister paraya, ister makama, ister evladınıza tapın, neye taparsanız tapın. Kalbinize Allah yoksa neyi koyarsanız koyun. Siz bilirsiniz. Ama Allah sizi seviyorsa, siz ise Allah'tan başkalarına çok önem veriyor, çok seviyorsanız, Allah buna razı olmayacaktır. Çünkü Allah sizi sevmektedir. Allah sizi seviyorsa o sevgiye razı olmayacak ve sizi cezalandıracaktır. Sizi üzecektir. Belki aylarca, belki yıllarca sizi ağlatacaktır. O yüzden başınıza bir musibet gelecek olursa kendinizden bilin. Acaba ben fazla mı sevdim yoksa? Acaba ondan mı başıma bu geldi? Acaba neden geldi diye şöyle bir düşünün. Mutlaka vardır bir sebebi. Yakup Aleyhisselam onu götürmeniz beni üzer dedi. Ve ehaf en yekkulehu zib. Ve korkarım ki onu kurt yer dedi. Halbuki yanında 10 tane abisi vardı. Kurt nasıl yiyecekti onu? Aslında Hazreti Yakup Aleyhisselam onlardan korkuyordu. O kurt gibi olan kardeşlerinden korkuyordu ama onu da açıkça söyleyemiyordu onlara. Sizden korkuyorum da diyemiyordu. Ama hatırlayın Hazreti Yusuf o rüyasını söylediği zaman Yusuf'a demişti. La taksusu yake ala ihvetik demişti, hani kardeşlerine söyleme ha bu rüyanı demişti. Söylersen sana bir oyun yaparlar. Yani aslında biliyordu Hazreti Yakup Yusuf'un abilerinin Yusuf'a tuzak kuracağını biliyordu ama onlara bunu söyleyemiyordu. O yüzden kurt yer dedi belki. Sizin gibi kurtlar yer diyemediği için, kurt yer dedi belki kibarca. Ama o anda onların aklına bir fikir gelmiş oldu. O böyle söyleyince onlar tamam dediler, işte biz bunu kullanalım. Biz onu yarın kuyuya attıktan sonra böyle söyleyelim. Kurt yedi diyelim. Zaten babamız da bunu söylemiş madem. Biz bunu kullanalım diye düşündüler. Onu kurt yer ve entum anhu gafilun. Siz ondan gafilken, siz kendi halinizdeyken, başka yere gitmişken belki kurt yeyiverir onu dedi. Yakup aleyhisselam, yaşlı baba, evladını korumak istiyordu onlardan. Kalbi dediler ki le in ekelehu zi'bu ve nahnu usbe inna izen lehasirun. Biz bir usbe iken, kuvvetli bir kavim iken, biz bu kadar 10 tane erkek adam iken, baba yiğitler iken, eğer onu kurt yiyecek olursa yazıklar olsun bize dediler. O zaman biz ısrana düşenlerdeniz dediler. Böyle şey olabilir mi dediler. 10 tane abisi yanındayken kurt nasıl yesin dediler. Ve sonra götürdüler. Yakup aleyhisselam izin vermek zorunda kaldı. Ben sizden korkuyorum aslında diyemedi onlara. Belki de demeliydi. Ama diyemedi. Belki de böyle zamanlarda kararlı olmak lazım. Eğer ciddi bir şüpheniz varsa kararlı olmalısınız demek ki. Evet, Allah Azze ve Celle'nin bir muradı vardı. Allah'ın hesabı gerçekleşecekti. O yüzden belki Allah Azze ve Celle Yakup Aleyhisselam'a onu söyletmedi. Orası ayrı mesele, takdir ilahi. Fakat biz meseleyi genel olarak ele aldığımız zaman şunu görüyoruz. Demek ki böyle hainlerden çekindiğimiz zaman kararlı olmalıyız. Demek ki hainin hıyanetinden şüphelendiğimiz zaman o anda karar değiştirmemeliyiz. Demek ki bir defa eğer şüphelendiysek artık dikkat etmeliyiz. O şüphemiz gerçek olabilir. Vesveselerden bahsetmiyorum tabii. Şüphe hastalığına yakalanmış olanların şüphesinden bahsetmiyorum tabii. Bir alamete dayalı olan şüphelerden bahsediyorum. Bir karineye dayalı olan şüphelerden. Böyle bir şüphe varken utanma belası, bir takım tavizler verilmemeli yani. Allah Azze ve Celle Yusuf'u korur ama belki senin hatandan sonra belki korumayabilir. Senin Yusuf'unu korumayabilir. Allah bütün Yusuf'ları korumak zorunda değildir. O Hazreti Yusuf olacaktır ileride. O yüzden Allah onu korur. Senin Yusuf'unu korumak zorunda değildir. Senin Yusuf'un seçilmiş olmayabilir. Senin Yusuf'un ilerisi için görevlendirilmiş bir insan olmayabilir. Ve Allah onu korumayabilir. Ve sen uzun yıllar ağlayabilirsin ve hiçbir zaman da gülemeyebilirsin. Hazreti Yakup yıllar sonra gülecektir ama sen hiçbir zaman gülemeyebilirsin. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Yakup aleyhisselam orada aslında belki daha kararlı davranmalıydı. Hayır demeliydi gerekirse. Ben sizden de şüpheleniyorum diyebilmeliydi. Ama demedi, belki Allah dedirtmedi çünkü bu olaylar olacaktı. فَلَمَّا زَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبْ. Onu götürdüklerinden ittifak ettiler ki onu biz kuyunun derinliklerine, karanlıklarına atalım dediler ve öyle yaptılar. İşte tam o sırada وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Biz o zaman ona haber ettik ki, yani Yusuf'a vahyettik ki sen ileride onlara bu yaptıklarını haber vereceksin. Onların yaptıklarını haber vereceksin ve onlar farkında bile olmazken sen onlara bunları haber vereceksin. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf daha kuyuya atılmadan, bakın dikkat edin, onlar onu kuyunun karanlıklarına, derinliklerine atma üzerinde ittifak ettikleri anda, daha o andayken Allah diyor ki Yusuf'a biz vahyettik. Yusuf'a vahiy İlham manasındadır. Çünkü Yusuf aleyhisselam o zaman henüz peygamber olmamıştı. Vahiy peygamberlere gelir. Ama Kur'an'da biz biliyoruz ki vahiy kelimesi arılar için de kullanılıyor. Allah Azze ve Celle biz arıya vahyettik ki buyuruyor. Arı tabii ki peygamber değil. Arıya vahiy nedir? İlhamdır. Ona verilen fıtrattır. Demek ki aynen öyle. İşte burada da Hazreti Yusuf'a Allah Azze ve Celle ilham ediyor. Ve biz Yusuf'a vahyettik, yani ilham ettik. Korkma ey Yusuf. Bu günler geçecek ve ileride sen büyük bir adam olacaksın. Onların tuzağı gerçekleşmeyecek. Allah'ın hesabı gerçekleşecek. Senin, Allah seninle birliktedir. Sen gerisinden korkma. Daha Yusuf kuyuya atılmadan Allah ona moral verdi. Nasıl ki Hazreti Peygamber'e de böyle moral vermemiş miydi? Daha Peygamberimizi öldürmeye karar vermemişlerdi bile. Sadece onun aleyhinde orada burada konuşuyorlardı, hatırlayın. Daha onu öldürmeye bile karar vermemişlerdi. Sadece orada burada aleyhinde konuşuyorlardı. Peygamberimiz bunlara üzülüyordu. Ve bir arada vahiy kesilmişti. Böyle işte o dönemde hem onların lafları, hem tek yardımcısı olan Allah Azze ve Celle'den vahyin kesilmesi Peygamberimiz çok üzmüştü. İşte o zaman Allah Azze ve Celle adeta kuyunun içinde olan, olacak olan Peygamberine o zamandan teselli vermişti. Ve duha ve leyli izâ secâ mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kale ve lel âhiretu hayrun leke minel ule ve lesevfe yu'tike rabbuke feterdâ. Ey Resulüm, sen niye üzülüyorsun? Rabbin sana darılmış değil. Vahyin bir ara kesilmesinden dolayı böyle üzülmene gerek yok. Neden üzülüyorsun? Bazen vahiy kesilebilir, önemli değil. Allah sana darılmış değil ve seni terk etmiş değil. Seni Mekke'de Allah terk edecek değil. Tıpkı Yusuf'a dendiği gibi. Seni kuyunun derinliklerinde Allah'ın var, terk edecek değil. Sana verecek, sana verecek, gelecek günler senin için daha güzel olacak. وَلَلْ اٰهِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَّوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى. Ve Rabbin sana verecek, hatta razı oluncaya kadar verecek. Sana koca bir ümmet verecek Allah. Sonra أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Senin göğsünü genişletmedik mi ya Muhammed, hatırla. Senin göğsünü genişletmedik mi? Senin üzerindeki o ağır yükü kaldırmadık mı? Öyle bir ağır yük ki senin sırtını çatır çatır çatırdatıyordu. Tıpkı tonlarca ağırlığın kamyonun böyle sallaması gibi. Her tarafından gıcır gıcır seslerin gelmesi gibi, çatırdaması gibi o yük senin belini çatırdatıyordu. Ne yapacağım diye kara kara düşünüyordun, o yükü senin sırtından almadık mı? Ve refâne leke zikrak, senin şanını şerefini yükseltmedik mi? O zaman daha yükselmemişti halbuki. Ama Allah mazi sigasıyla buyuruyordu ve refâne. İş bitti yani, senin adını yükselttik biz. Karar verilmiştir, iş bitmiştir. Yani senin adın yükselecek ileriden. Dolayısıyla üzülmene gerek yok yani. Karar verilmiş yani, iş bitmiş yani. Nasıl ki Hazreti Peygamber'e böyle moral veriyordu Kur'an? İşte daha evvel de Allah Azze ve Celle aynı şekilde Yusuf'a moral verdiğini söylüyor. Aynı Allah, aynı sünnetullah. Yusuf'a böyle moral verilmiş ve dedi ki Yusuf'a, korkma. Rabbin seninle beraberdir. Sana ileride görev verecek ve sen ileride yükseleceksin. Ve onlara haber vereceksin. Siz böyle böyle yapmıştınız. Ve hum la yeş'urun. Onlar farkında değilken. Yani onlar ileride sen kral olacaksın. Reis olacaksın. Melik olacaksın. Ve onlar gelecekler, seni tanımayacaklar. Seni tanımayacaklar o sarayda, o kıyafetin içerisinde o kadar yıllardan sonra. Hiç ummadıkları bir yerde onların karşısına çıktığın için seni tanımayacaklar ve senden buğday isteyecekler. Ondan sonra ikinci seferinde geldikleri zaman sen onlara sizin bir kardeşiniz, Yusuf diye bir kardeşiniz yok muydu diyeceksin. Onlar da ente Yusuf diyecekler. Sen misin yoksa Yusuf? Benzetecekler o anda. Evet benim ya diyeceksin. Bakın sizin dediğiniz olmadı. Allah'ın muradı gerçekleşti. Hainler hiçbir zaman muradına eremez. Hainler ne zaman muradına ermişler? Allah daima hainlerin sonunda rezil etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, bu hıyanet sadece Yusuf'un kardeşlerinin yaptığı bir hıyanet değil. Her dönemde olmuştur. Hatta Peygamberimizin güzide ashabının içerisinden bile hıyanet demeye dilim varmıyor ama sahabeden de bazıları hıyanet dedikleri için ben de onu kullanıyorum. Hata diyelim neyse. Mekke'nin fethi esnasında görülen bir olay. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmek üzere ordusunu hazırlarken çok gizli çalışmalar yaptı. O güne kadar yapmadığı kadar gizli çalıştı. Kimseyi haberdar etmiyordu, her türlü hazırlığı yapıyordu. Kendisi de hazırlanıyordu savaşa ve insanlara da hazırlıklarınızı yapın diyordu ama hiçbir şey söylemiyordu başka. Hatta Hazreti Ebu Bekir'e bile bir şey söylememişti. En yakın arkadaşı ve kayınbabası, hicrette yol arkadaşı, en yakın dostu, ondan sonra ümmetin en büyüğü olan Ebu Bekir'e bile. Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişti kızı Ayşe'nin evine, yani Peygamberimizin evine. Bakmıştı ki kızı Ayşe Efendimizin elbiselerini, eşyalarını hazırlıyor. Kızım dedi, yoksa bir şey mi var? Bu hazırlık neyin nesi? Yoksa bir sefer mi var? Peygamberimiz sana bir şey mi söyledi yoksa? Babacığım ben de bilmiyorum dedi Ayşe annemiz. Bu kadar gizli çalışıyordu Efendimiz. Demek ki daha sonraki günlerde biraz daha duyulmuş ki Hatib bin Ebi Belta'a adında bir sahabi bu Bedir'e de katılmış, Bedir'in aslanlarındandır, ha dikkat edin. Hakkında çok da ileri konuşmalar yapmak doğru değil, dikkatli konuşmak lazım. Bedir aslanlarındandır bu. Efendimiz bu kadar gizli çalışmalar yaptığı halde Mekke'ye kan dökmeden girmek istiyordu çünkü haram olan beldeye, Mekke'ye, kendi şehrine, İbrahim'in şehrine, Kabe'sine kan dökmeden girmek istiyordu. Zaten Mekke'yi fethedecek güce ulaşmıştı Allah'ın izniyle. İsteseydi kan dökerek de girerdi ama o kan dökmeden girmek istiyordu. Kabe'de kan dökülmesini istemiyordu. Mekke'de kan dökülmesini istemiyordu. Onun için çok gizli çalışmalar yapıyordu. İşte Hatib bin Ebi Belta bunu haber etmişti Mekkelilere. Bir kadınla bir mektup gönderiyordu, Mekke'ye haber ediyordu. Kadın mektubu almış ve götürüyordu ki Peygamberimizi Allah Azze ve Celle Cebrail ile vahiy ile bildirdi. Kur'an dışında da nice vahiyler gelmiştir. Cebrail aleyhisselam gelmiş Efendimiz'e haber etmişti. Filan tarafa doğru giden bir kadın var. Üzerinde bir mektup var. Onda şunlar yazılı. Birini gönder, o kadını yakalasınlar. Efendimiz sahabeden bazılarını gönderdi. Dedi ki filan yere gidin, orada bir kadın var. Onda bir mektup var. O mektubu ve kadını getirin. Gittiler, kadını tam Efendimiz'in dediği yerde buldular. Zaten başka türlü olması mümkün değildi. Resulullah söylüyorsa doğruydu o şey. Kadına dediler ki mektubu çıkar ver bize. Kadın dedi ki yok öyle bir şey üzerimde. Bu nereden çıktı? Ben kendi işim için bir yere gidiyorum dedi. Dediler ki bizi Resulullah gönderdi, bizi Müslüman kadınsın. Üzerini aramak zorunda bırakma. Resulullah yalan söylemez. O söylemişse doğrudur. Çıkar mektubu ver dediler. Kadın anladı ki vahiy gelmiş, iş bitmiş. Cebrail haber getirmiş, mesele bitmiş. Dedi ki dönün arkanızı. Arkalarını döndüler, kadın başını açtı. Saçının arasına saklamıştı mektubu. Oradan çıkardı ve verdi. Getirdiler Efendimiz'e. Allah Resulü aldı ve mektupta Efendimizin Mekke'yi fethedeceği yazılıydı. Onlara haber veriyordu yani. Onu çağırttırdı. Neden bunu yaptın dedi. Dedi ki ya Resulallah. Tabi Hazreti Ömer bu arada olaydan haberdardır.
ve gelip diyecektir ki ya Resulallah bu adam haindir, bunu öldürelim.
Bırak bunun boynunu vurayım ya Resulallah, hainlerin cezası ölümdür dedi. Bırak bunun boynunu vurayım.
Efendimiz sordu, Ömer'e izin vermedi. Neden yaptın dedi bunu. Şahıs dedi ki ya Resulallah vallahi ben münafık değilim. Ben samimi Müslümanlardanım ama bir hata ettim. Ben dedi aslında orada akrabalarım var, akrabalarımı korumak için bunu yaptım. Akrabalarıma bir kıyak çekmek istedim, Türkçesi bu yani. Herkesin orada aşireti var. Onların aşiretleri akrabalarını koruyorlar, birbirlerini koruyorlar. Benim akrabalarımın kimsesi yok orada, yalnızlar. O yüzden ben de istedim ki o kafirlere böyle bir iyiliğim dokunsun da benim iyiliğimin hürmetine akrabalarıma iyi muamele etsinler. Düşündüğü noktaya bakın. Senin akrabalarına, hicreti başaramayan akrabalarına Medine'ye hicret etselerdi ya, eğer Müslümanlarsa, değillerse zaten halleri varsa görsünler. Eğer Müslümanlarsa, hicreti başarsalardı ya, neden hicret edemediler? Neden bırakamadılar topraklarını, paralarını, menfaatlerini? Akrabalarını düşünüyorsun da Allah'ın aslanlarını düşünmüyorsun. Allah'ın aslanları, onların içinde Ebu Bekirler olacak. O savaşta Ebu Bekirler olacak, Ömerler olacak. Osmanlar, Aliler olacak, Ebu Zerler olacak. Nasıl vicdanın götürüyor? Sen akrabalarını düşünüyorsun. Ya Mekkeliler bu haberi aldığı zaman civardaki kabilelerle anlaşsalar, ondan sonra Müslümanlara bir tuzak hazırlasalar, onlara olmadık bir yerde ani bir baskın düzenleseler, orada Bedir'in aslanları şehit olsa, Ebu Bekirler, Ömerler şehit olsa, o zaman bu hesabı nasıl verecektin? Aslında yapılan şey büyük bir hıyanet idi. Yapan belki hain denilemez ama yaptığı şey hıyanet idi. İkisi farklı şeyler. Bir insan yaptığı şey hıyanet olabilir ama kendisi belki de hain değildir. O mümkündür. Yaptığı şey İslam'a zarar verebilir ama belki kendisi samimidir, mümkündür. Hatta diyebilirim ki İslam'a en büyük zararı en samimi insanlar vermişlerdir. Akılsız samimi olanlar ama, yalnız samimi olanlar, akıllı olmayanlar, onlar kullanılırlar da farkında olmazlar. Onlar akıllarını kullanmazlar. O yüzden kullanılırlar. Çünkü onlar samimidirler. Samimi oldukları için de insanlar onlardaki yanlışın farkına varamazlar. Samimidir derler, peşinden giderler. Halbuki samimi olmak yetmez, akıllı olmak da lazımdır. Peşinden gidilen insanlar, evet onların samimi olması ilk şarttır. Ama samimi olmaları yetmez. Zeki olmaları da şarttır. Strateji bilmeleri de şarttır. Yoksa onların samimiyetini tespit eden düşman, onlara göre tuzaklar hazırlar. Onlara göre yemler hazırlar. Her balığa göre bir yem hazırlar. Domatesten ne yapılır mesela? Salatalıktan ne yapılır mesela? Salata yapılır. Patlıcandan ne yapılır? Yemek yapılır. Ona göre yani kullanırsınız. Patlıcansa mesela malzemeniz yemek yaparsınız. Domatesse mesela salata yaparsınız. Malzemeye göre bir şey yaparsınız. Düşman böyle bakar. Siz nasıl insansınız ona bakar. Ona göre sizden bir şeyler yapar. Ama zehirli bir şeyler yapabilir. Zehirli bir şeyler düşünmeniz lazım. Acaba zehirli bir şey yapılıyor olmayasınız? Evet siz, belki sizden bir şeyler yapıyorlar. Evet belki domatesten salata yapıyorlar. Ama acaba zehirli olmasın? Patlıcandan yemek yapıyorlar. Acaba zehirli olmasın? Yani samimi olmak yetmiyor, akıllı olmak da lazımdır. Ve zaten samimiler daha çok kullanılırlar.
Çünkü tarih şunu göstermiştir ki kıymetli kardeşlerim, ve şu anda da görülmektedir ki hainler, casuslar, ajanlar Müslümanların arasında uzun süre tahammül edemezler. Onlar uzun süre namaz bile kılamaz, dayanamazlar. Uzun süre rol yapamazlar. Yıllarca 24 saat rol yapmak kolay mı? Hangi artist yıllarca ömrünü verir, yıllarca rol yapabilir? Yapamaz. Ancak samimi insanlar dayanırlar bu işe. Onun için samimi olanları kullanarak bir takım stratejiler geliştirirler. Samimilerle İslam'a zarar vermenin yollarını bulurlar. Onları o şekilde yönlendirir, istikamet verirler. O samimidir. O samimidir. Ama kendisine kimlerin yön verdiğini anlayamamaktadır. Ona öyle fikirler enjekte edilir ki o farkına varmaz. O fikirleri kendi fikri zanneder. Halbuki kendi fikri değildir. O aslında kendisine enjekte edilen fikirlerdir. Etrafına bazı adamlar yerleştirilir. Samimi bir insanın etrafına. O insan samimi olabilir. Etrafındaki 3-4 adam da samimi olabilir. Ama biraz daha uzaklarına ve daha sonra daha da yaklaşır bunlar. Ve bunlar aslında samimi değillerdir. Ve bunlar aslında aynı zamanda bilgili insanlar da olabilirler. Bunlar yön verirler. Ve o bir istikamete doğru sevk edilir. Ama o samimidir. Onun samimiyetini görenler devam ederler. Samimidir. O yüzden devam ederler peşinde. Halbuki samimidir ama strateji bilmemektedir. Ve düşmanın oyunlarını anlamamaktadır. Düşman kendisine nasıl yön vermektedir bunu anlamamaktadır. Kıymetli kardeşlerim, o yüzden samimi ama akılsız bir Müslüman bir hainden, bir casustan daha zararlı olabilir. Akıllı da olmak lazım yani. Kur'an'la, sünnetle, Kur'an'ı ve sünnete Kur'an'a uygun, sünnete uygun bir strateji bilmek lazım. Kur'an'ın stratejisini bilmek lazım. Allah Azze ve Celle hangi aşamalarla davasını hakim kıldı? O aşamaları takip etmek lazım. O aşamaları takip etmeden, birinci basamaktan ikinci basamağa geçmeden, sırayla basamakları ilerlemeden, beşinci basamağa atlamaya kalkarsanız bir yerinizi kırarsınız. Eğer birileri bunu yapıyorsa mesela, samimi olsalar bile zarar veriyor olabilirler. Peşinden gidilen insanlar, evet onların samimi olması ilk şarttır. Ama samimi olmaları yetmez. Zeki olmaları da şarttır. Strateji bilmeleri de şarttır. İslam'a en büyük zararı en samimi insanlar vermişlerdir. Sen önümüzde olduktan sonra seninle beraber denize bile gireriz ya Resulallah diyenlerin savaşı Bedir. Uhud'da münafık var, Hendek'te münafık var, Tebuk'ta olabilir ama Bedir'de yok. Bedir bu kadar şerefli. Kıymetli kardeşlerim, o yüzden samimi ama akılsız bir Müslüman bir hainden, bir casustan daha zararlı olabilir. Akıllı da olmak lazım yani.
Kur'an'a uygun, sünnete uygun bir strateji bilmek lazım. Kur'an'ın stratejisini bilmek lazım. Allah Azze ve Celle hangi aşamalarla davasını hakim kıldı? O aşamaları takip etmek lazım. O aşamaları takip etmeden, birinci basamaktan ikinci basamağa geçmeden, sırayla basamakları ilerlemeden, beşinci basamağı atlamaya kalkarsanız bir yerinizi kırarsınız. Eğer birileri bunu yapıyorsa mesela, samimi olsalar bile zarar veriyor olabilirler. Ne casusturlar ne haindirler. Samimi insanlar olabilirler. Sabahlara kadar namaz kılan insanlar da olabilirler. Öldükleri zaman şehit de olabilirler. Onu bilmem, onu Allah bilir. Ona bir şey demem. Kalplerini Allah bilir, onların ben samimiyetiyle ilgili bir şey demem. Ama derim ki samimi olmak yetmez, akıllı olmak da lazımdır. İşte, yani sadece Yusuf'un kardeşler yapmamış. İşte düşünün, ashabın kardeşi de yapmış. Düşünün, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin kardeşi de yapmış. Hazreti Ömer, bırak bunun boynunu vurayım ya Resulallah dediğinde, bu akrabalarını düşünmüş, bizi düşünmemiş. Bu nasıl bir şey? Bütün bir ümmeti Muhammed'in kökü kuruyabilirdi o gün orada. Zaten bir avuç Müslüman vardı o gün sadece orada. Oradakilerden başka Müslüman yok ki zaten. Medine'de olan birkaç bin Müslüman başka kişi yok ki zaten. Onlar da eğer o gün orada bitiriliverseydiler, İslam biterdi. Öyle bir hata yani bu hata. Çok ciddi bir hata yani. Efendimiz yine de rahmet peygamberi dedi ki, ya Ömer, bu adam Bedir ehlindendir dedi. Bedir'e katılmış aslanlardandır bu dedi. Ne biliyorsun, belki de Allah Bedir'e katılanlar hakkında şöyle demiştir. Ey Bedir ehli, bundan sonra yapın yapacağınızı hepinizi affettim. Bedir ehli bu kadar şereflidir. Bedir'de münafık yok. Bedir Müslümanların ilk savaşı. Sen önümüzde olduktan sonra seninle beraber denize bile gireriz ya Resulallah diyenlerin savaşı Bedir. Uhud'da münafık var, Hendek'te münafık var, Tebuk'ta olabilir ama Bedir'de yok. Bedir bu kadar şerefli. Cebrail aleyhisselam gelmiş, Efendimiz'e sormuştu. Dedi ki, Bedir ehli sizin gözünüzde nasıldır? Efendimiz buyurmuş ki, çok şereflidirler bizim gözümüzde, en şereflilerimiz Bedir'e katılanlardır. Cebrail dedi ki, ya Resulallah, meleklerin katında da en şerefli melekler Bedir'e katılan meleklerdir. O kadar şereflidir Bedir. Ya Ömer, böyle iken sen bu adamı öldürmek mi istiyorsun? Bu adam Bedir ehlindendir. O Bedir ehlinden olduğu için kurtuldu. Biz Bedir ehlinden değiliz. Hıyanet eden kurtulmaz. Ve Allah hainleri sevmez. Kur'an açıkça bunu ifade eder. Karısına hıyanet edeni de sevmez. Kocasına hıyanet edeni de, hocasına hıyanet edeni de, arkadaşına hıyanet edeni de, ortağına hıyanet edeni de, milletine hıyanet edeni de Allah sevmez. Allah hainleri sevmez. Allah Azze ve Celle ona Yusuf'a daha kuyuya atılmadan bile moral verdi. Sen üzülme. Yusuf Aleyhisselam o moral içerisinde kuyuya indirildi. Bir ipe bağladılar. Yusuf'u kuyuya indiriyorlardı. Onlardan birine tutundu. Abi dedi, bırakma, yapmayın. Bağırıp çağırmadı ama tutunmak istedi birine. İttiler kendini. Hatta vurdular. Aslında bu sövme ve dövme Yakup Aleyhisselam'ın yanından ayrılır ayrılmaz başlamıştı. Yolda onu götürürken bile sövmeye ve dövmeye başlamışlardı. Kötü muamele başlamıştı. O yarının peygamberi, güzel ahlakıyla onlara bir şey demiyordu yine de. Tutmuştu onlardan birini, yapmayın. Ama onlar onu dövdüler ve aşağı ittiler. Sonra kuyunun duvarlarına tutunmaya çalışmıştı. Yine aşağı ittiler. Sonra kuyunun ortasına doğru geldiğinde, artık buradan bırakırsak ölmez diye inandıkları zaman ipi kestiler ve Yusuf'u kuyuya düşürdüler. İçinde su vardı. Sonra içinde Allah Azze ve Celle bir kaya olmasını takdir etmişti. Kaya vardı kuyunun içinde. Sonra Yusuf Aleyhisselam kayaya çıkmıştı ve kuyunun içerisinde orada beklemişti. Bu şekilde onu kuyuya attılar. Ve ca'u ebâhum eşâen yebkûn. Ve sonra akşam vakti, akşama doğru geldiler babalarına. Ağlaya ağlaya, rol yapa yapa geldiler. Kalu dediler ki, ya ebâne, ey babamız dediler. İnne zehebne nestebik. Biz gitmiştik, müsabaka yapıyorduk, yarış yapıyorduk kendi aramızda güya. Halbuki bunlar Yusuf'u oynatmaya götürmüşlerdi hani. Bunlar Yusuf'u eğlendirmeye götürmüşlerdi. Hani ne diyorlardı? Yerta ve yel'ab. Gezer oynar diyorlardı. Hani biz ona sahip oluruz, bizim yanımızda olur, onu oynatırız diyorlardı. Nasıl oluyor da şimdi onun yanına uzaklaşıyorlar? Yalanları her hallerinden belli. Biz diyorlar, gitmiştik ki yarış yapıyorduk ve terekne Yusuf inde meta'ine. Biz Yusuf'u da kendi meta'ımız yanında, eşyalarımız yanında bırakmıştık ki فَاَكَلَهُ زِعْبْ. Onu kurt yemiş. Ne yapalım dediler. Onu kurt yedi. وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Biz sadık da olsak, doğru sözlü de olsak sen bize inanmazsın ya dediler. Bir de böyle babalarını itham altına aldılar. Yalancıların yöntemi bu demek ki. Sahtekarların yöntemi. Biz dediler doğru da olsak sen bize inanmazsın ya. Yine de biz sana söylüyoruz işte. Aslında olay böyle böyle oldu dediler. Ve ca'u ala kamisihi bidemin kezib. Ve onun gömleğini getirmişlerdi. Yalancı bir kanla boyanmış olan gömleğini getirdiler. Onunla geldiler, yalancı bir kanla. Rivayetlere göre bir oğlağı kesmişler, kanıyla gömleğini, Yusuf'un gömleğini çıkarmışlar ve ona kanı bulaştırmışlar, o şekilde götürmüşlerdi babalarına. Ama hani her hırsız bir ipucu bırakırmış ya, illa bir hata olurmuş ya, hani her kötülükte mutlaka bir ipucu bırakılır ya, aynen öyle bunlar da güya akıllı düşündüklerini zannediyorlar. Halbuki eğer kurt parçalanmış olsaydı gömlek de parçalanırdı. Neden gömlek parçalanmadı? Gömleği parçalamayı unutmuşlar. Sahte kanla, bir hayvanın kanıyla onun gömleğini boyamışlardı ama gömleği parçalamayı unutmuşlardı. Bu şekilde götürmüşlerdi ve aynı zamanda kurt onu yemiş olsa bile tamamını mı yedi? Bir insan kocaman, o zaman nihayetinde 16-17 yaşlarında bir çocuktu. Mesela bir kurdun böyle bir çocuğu tamamen yemesi mümkün müdür? O çocuğun ağırlığı kurttan belki daha ağırdır. Bu kadar eti yemesi, kemiğini yemesi mümkün müdür? En azından mesela geri kalanlarını, parçalanmış olan cesedini alıp getirmeleri gerekmez miydi? Kardeşleriydi. Onun ölüsünü taşımaları gerekmez miydi? Her hallerinden belliydi. Yalan söylüyorlardı. Ama yine de başka bir çare bulamıyorlar, böyle bir yalan söylüyorlardı. Çünkü babaları zaten onlara belki kurt yer demişti ya hani. O yüzden onlar da oradan bu yalanı uydurmuşlardı. İşte korktuğun gibi oldu babamız diyorlardı. Korktuğun gibi oldu da böyle oldu dediler. Bu durumda ne yapmalıydı? Hazreti Yakup Aleyhisselam anlıyordu. Gömlek parçalanmamış. Anlıyordu Yusuf'un cesedi yok ortada. Anlıyordu onlar Yusuf'a bir şey yapmışlardı ama ne yapmışlardı? Ciğer yandı o anda. Düşünebiliyor musunuz? Biricik evladınız, çok sevdiğiniz mesela oğlunuz götürülmüş ve haber geliyor parçalandı, kurtlar yedi diyorlar. O anda nasıl olursunuz söyler misiniz? Ciğeriniz yanmaz mı? Gözünüzden ılık ılık, ne ılığı ılığı, sıcak sıcak, kaynar kaynar gözyaşları fışkırmaz mı? Bağırıp çağırmaz mısınız? Eyvah demez misiniz? Tevrat işte öyle anlatır. Talmud'da ve Tevrat'ta, Yahudi kaynaklarında öyle anlatır. Güya Yakup Aleyhisselam üstünü başını parçaladı. Yüzünü yerlere sürdü. Perişan oldu. Eyvah dedi, benim çocuğumu kurtlar yemiş dedi. İnandı. Halbuki Kur'an diyor ki inanmadı. Ve Kur'an diyor ki öyle yapmadı. Üstünü başını da parçalamadı. Ne dedi? Kur'an bize olayların gerçeğini anlatıyor. Kur'an'ın bir görevi de geçmiş kitaplardaki yalanları ortaya çıkarmaktır. Kıssaların gerçek şeklini anlatmaktır. Verilmesi gereken mesajları vermektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize olayın gerçeğini anlatıyor. Bir peygambere zaten öyle davranmak yakışmaz ki. Bir kadın gibi, herhangi bir kadın gibi üstünü başını yolmak bir peygamberden beklenir mi? Yerlere yatmak, debelenmek bir peygamberden beklenir mi? Bu iradesiz ve şahsiyeti gelişmemiş insanlarda görülebilecek haldir. Kadınlarda irade zayıf olduğundan böyle haller onlarda sık sık görülür. Onların bile iradelileri böyle yapmazlar. Nasıl olur da böyle bir şey yapmış olabilir? İşte Kur'an bunun doğru olmadığını da ortaya koyuyor. Tevrat'ın gerçek olmayan bilgilerini doğrultuyor. Dedi ki قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا. Aksine dedi, öyle değil. Bel kelimesi yani dediğiniz gibi değil demek yani. İnanmıyorum demek aslında. Öyle değil yani. Sizin nefsiniz sizi bir yanlış işe sürüklemiş dedi. Öyle değil, kurt yemedi onu. Ama sizin nefsiniz sizi yanlış bir işe sevk etti. Anlamıştı yani. Anlamıştı. Bu durumda ne yapmak lazım? Fesabrun cemil dedi. Üstünü başını yırtmamış. Bakın, bu durumda bana düşen dedi sabru cemildir. Sabırdan sabra fark var. Sabırdan sabra fark var. Herkes sabredebilir ama kafir de sabreder, Müslüman da sabreder. Ama kafir feryadı figan ettikten sonra, üstünü başını yolduktan sonra sabreder. Yüzüne vurduktan sonra, başına vurduktan sonra, dizlerine vurduktan sonra, üstünü başını yırttıktan sonra sabreder. Fasık bunlar yaptıktan sonra sabreder. İradesiz bunlar yaptıktan sonra sabreder. Ama muttakilere gelince, Allah'a mülaki olacağına inananlara gelince, sonunda her şeyin Allah'a ulaşacağına inananlara gelince, her şeyin bir hesabının olduğuna inananlara gelince, sonunda hakkını alacağına inananlara gelince, cennete ve cehenneme iman edenlere gelince, onlar feryadı figan etmeden sabrederler. İşte Müslümanla kafirin farkı burada böylece ortaya çıkar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem sabr-ı cemili bize anlatıyor. Nedir sabr-ı cemil demişler ya Resulallah? Buyurmuş ki feryadı figan olmayan sabır. Bir gün Efendimiz bir kadını görmüştü. Bir mezarın başında kadın ağlıyordu. Üstünü başını yolarcasına feryadı figan ediyordu. Allah Resulü buyurdu ki ey kadın sabret. Kadın peygamberimizi tanımadı, bilmiyordu. Tabi eskiden ne televizyon var ne fotoğraf var. Tanımadığı için dedi ki git başımdan, sen de kimsin? Benim çocuğum ölmüş dedi, sen bana sabret diyorsun, nasıl sabredeyim dedi. Ciğerim yanmış benim dedi. Efendimiz baktı ki kadın kendisini tanımadı. Cahil cahil konuşuyor. Sonra anladığı zaman çok pişman olacak, üzülecek, o yüzden fazla muhatap olmak istemedi. Çekti gitti. Olayı uzaktan görenler geldiler, dediler ki biraz evvel sana birisi uğradı, o sana ne dedi? Kadın dedi ki bana sabretmemi söyledi. Sen ne cevap verdin dediler. Ben de onu kovdum dedi kadın. O kimdi biliyor musun dediler. Yok dedi. O peygamberdi dediler. Kadın çocuğunun acısını unuttu, peygamberin peşine düştü. Koştu Efendimizin eteklerine sarıldı. Ya Resulallah dedi, seni tanımadım, affet beni. Bundan sonra senin dediğin gibi olacağım, sabredeceğim. artık feryat etmeyeceğim. Efendimiz buyurdu ki, ey kadın, sabır musibetin başa geldiği ilk anda olur. Günler sonra değil, haftalar sonra değil, aylar sonra değil. Musibetin başa geldiği ilk anda olur. Sabr-ı cemil işte odur. Musibetin başa geldiği ilk anda olan sabır. Ulema sabrı çeşitli kısımlara ayırmışlar. Ekseriyette üçe taksim edilir. Kanaatimce üç demek, dört demek şart değil. Yani başka kısımları da bulunabilecektir elbette. Ekseriyetle üçe ayrılmış. Farzlara karşı sabır, haramlara karşı sabır ve musibetlere sabır. Kim insanlar farzlara karşı sabrı gerçekleştiremezler, mesela daima namaz kılamazlar, mesela daima oruç tutamazlar, mesela zekat diyelim, zekatı veremez, elleri ceplerine varmaz, Allah'ın malını Allah'a geri ödeyemezler, fakirin hakkını veremezler. Bu gibi konularda, mesela farzlarda yani, sabır gösteremezler. Bir kısım insanlar bunda sabır gösterirler. Onlar da haramlarda sabır gösteremezler. Namaz kılarlar, oruçlu olabilirler. Onu başarabilirler, zekatı başarabilirler. Ama mesela harama bakmaktan gözlerini alamazlar. Mesela faiz yemekten kendilerini alamazlar. Haramlara düşmekten kendilerini koruyamazlar. Rüşvet yemekten kendisini koruyamazlar mesela. Bunun gibi hıyanet etmekten kendini koruyamazlar. Hıyanet bir tiniyettir. Hıyanet bir alışkanlıktır. Hep yaparlar. Bir kez yapan bir daha yapar. Bir adam bir kez yaptı mı ona dikkat edin. Ya da siz bir kez yaptınız mı dikkat edin kendinize. Demek ki o zayıf noktanız vardır. Bir daha yapabilirsiniz. Demek ki o noktanız zayıftır. Bir daha yapabilirsiniz. Haramlara karşı sabredemez bazıları. Bazıları da musibete karşı sabredemez. Bir musibet gelir, feryadı figanı basar. Halbuki Allah'tandır deyip, inna lillah ve inna ileyhi raciun demeliydi. Diyemezler. Feryadı figan ederler. Herkesi anlatırlar. Şikayetçi olurlar. Dünya alem duyar onların başına gelen musibeti. Sanki Allah'ı kullara şikayet ediyor gibi. Öyle ya, çok fazla konuşmak sanki öyle gibi oluyor. Böyle üç madde sayılmış. Dedim ya, aslında üç tane demek şart değil yani. Böyle bir hadis de mevcut değil zaten. Bu bir tespit sadece. Dördüncüsü yok demek değil. Bence dördüncüsü de var. Beşincisi de bulunabilir, altıncısı da. Mesela nimetlere sabır da zordur. Zenginliğe sabretmek kolay değildir. Efendim, ona sabır denmez, şükür denilir diyeceksiniz belki de. Biliyorum onu. Nimete şükür denir tabii ki. Ama ben nimete sabır dedim. Evet, bazen nimete sabır da gerekir. Kastettiğim şey şudur. Allah size bir nimet verir ve o nimete mesela güçlü olursunuz. Mesela bedenen çok güçlü olduğunuz zaman, diyelim ki bir zayıf insanı çok rahat dövebileceğiniz zaman, onu dövmemeyi başarabilmeniz, kendinizi sıkmanızla o nimete, güçlülük kuvvete, o güçlülük nimetine, kuvvet nimetine sabretmenizle mümkündür. Mesela güçlü bir devletin fakir, zayıf bir devlete sabrı saldırmaması için liderinin sabırlı olması lazımdır. O nimete sabır göstermesi lazım. Çünkü o nimet aynı zamanda bir imtihandır. Güç elinde olduğu halde o gücü kullanmamak sabırla mümkündür. Nimetin şükrünü yapmak başka bir olay. Nimete şükür de var, nimete sabır da var. Neyse, nimetin
nimete sabır ve diğer sabır çeşitleriyle, sabrın çeşitleri var. Sabr-ı cemil işte bunların en güzelleri. Dedi ki Yakup Aleyhisselam, sizin bu yaptığınıza karşılık bana düşen şey feryad-ı figan değil, Tevrat'ın anlattığı demek yalanmış. İkinci kaynakları olan Talmud'un söylediği demek ki yalanmış. Yakup Aleyhisselam üstünü başını yırtmamış. Dedi ki sabr-ı cemil lazım bana. Vallahu müstaan. Allah dedi istiane edilecek olandır. Yardım istenilecek olan Allah'tır. Neye karşı? Vallahu müstaan ala ma tasifun. Sizin anlattıklarınıza karşılık sığınılacak olan yer Allah'tır dedi. Yardım istenilecek olan Allah'tır. Bu sözlerinden de anlaşılıyor ki aleme tasifun ifadesinden sizin bu vasfede geldiğiniz, sizin bu yani anlattığınız bu hikaye ya demek istiyor yani, sizin bu kurguladığınız bu film, bu senaryo, tasifun ifadesinde böyle bir mana var yani. Sizin bu aslında uydurduğunuz, böyle vasıflandırdığınız, sıfatlandırdığınız bu şey aslında yalan demek istiyordu. Ve buna karşı benim yardımcım Allah'tır dedi. Allah'tan yardım isteyeceğim ben dedi. Yani ben gaybi bilen, gaybı bildiğini iddia eden cindarlara gitmeyeceğim yani. Hani bir şey kaybolduğunda cindarlara gidenler var ya, cinci hoca diyorlar hani. Bunlara hoca denmez de hani halk arasında öyle söyleniyor. Cindar deniyor. Yani cinlerle irtibatı olan ve bu şekilde güya kaybolmuş olan şeyler bulan, hani cinler arıyor ve buluyor, ona haber veriyorlar. Hani bu şekilde olan insanlara gidip de bunun aslı olsa bile bunlara gidilmesi doğru olamaz. Cinlerle irtibatı olan insanlar vardır. Evet, cinlerin sürati vardır. Cinler hızlı bir şekilde bazı şeyleri arayıp da görebilirler. Ama cinler ekseriyetle yalan söylerler ve insanlarla dalga geçerler. O cindar, madem ki cinleri kullanıyor, kaybolmuş olan şeyler buluyorsa o halde kendisi neden zengin değil? Neden o zaman çok zengin olabilir, kaybolmuş hazineleri bulabilir, cinlerine bunu emredebilir, cinler de onu ona gösterebilir? Yakup Aleyhisselam ne diyor? Oğlum kayboldu ve bana düşen şey nedir? Sabr-ı cemil ve yardım Allah'tan istemektir. Cindarlara gitmek değil yani. Öyle şey yapmam ben dedi. Zaten ben peygamberim ve böyle bir şey yok dedi. Ben bilmiyorken cindar mı bilecek? Peygamberimiz bilmiyorken cindar mı bilecek? Vallahu musta'an ala ma tasifun. Ve Kur'an-ı Kerim bu noktadan sonra kervanın geldiğini ve Yusuf'u bulduğunu anlatmaya başlayacak. Ben orada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört tarafında, Çeçenistan'da, Irak'ta, Filistin'de, bildiğimiz bilmediğimiz bütün mekanlarda senin uğrunda çalışan, çarpışan, mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.